Ayrım 9 Hastane Arthur Haley Sayfa 98 Şimdi durumu öğrenen O'Donnell yönetim kurulunun politikasına karışmaktan pek hoşlanmamıştı. O güne kadar bundan uzak durabilmeyi başarmıştı ama Orden Brown'a hayır diyemezdi. Başkan evrak çantasını aldı ve çıkmaya hazırlandı. Thomas Haley ile O'Donnell da onunla aynı zamanda ayağa kalktılar. ''Pek kalabalık olmayacağız.'' dedi Brown. ''Belki 6 kişi. Geçerken sizi de alabiliriz herhalde. Çıkmak üzereyken telefon ederim.'' O Donald teşekkür etti. Başkan kibarca selam verip çıktı. Kapıyı ardından kapamıştı ki Thomas Haley'nin ince uzun sekreteri Kathy Cohen içeri girdi. ''Rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' dedi. ''Ne var Kathy?'' ''Adamın biri telefonda. İlle de sizinle konuşmak istiyor. Mr. Brown diye biri.'' ''Şimdilik Mr. O'Donnell'la işimiz var, kendisini daha sonra ararım.'' Yönetici şaşırmıştı, Kathy'ye böylesine basit bir şey hatırlatmak zorunda kalmaması gerekirdi. ''Kendisine söyledim Mr. Thomas Haley'' diye cevap verdi sekreter kararsız bir sesle. ''Söyledim ama beni dinlemek istemiyor ve diretiyor. Söylediğine göre adam hastalarımızdan birinin kocasıymış. Size haber vermek gereğini duydum sonunda.'' ''Belki adamla konuşmanız iyi olur Harry.'' O'Donnell genç kıza gülümsedi. ''Kathy'yi kurtarın bu dertten. Beklemek benim için önemli değil.'' ''Peki öyleyse.'' Yönetici iki tarafından birine uzandı. ''Dört numaralı hatta bekliyor.'' Genç kız konuşmanın başlamasını bekledi. Sonra odasına dönmek üzere dışarı çıktı. ''Buyurun sizi dinliyorum.'' Thomas Haley'nin sesi dostça çıkıyordu ama karşıdan gelenleri işittiğinde kaşlarını çattı hafifçe. O'Donnell karşıdaki adamın çok yüksek sesle konuştuğunu işitiyor, rezil bir durum, bir aileyi sömürme, soruşturma gerek gibi sözler işitiyordu. Thomas Haley eliyle avizeyi kapadı ve O'Donnell'a köpürüyor adam dedi. Ne dediğini anlayamıyorum, karısıyla ilgili bir mesele. Bir süre daha dinledi sonra, bakın Mr. Brown dedi, bir daha baştan başlasanız nedir söz konusu olan? Önüne bir not defteri çekti sonra evet efendim dedi. Bir süre sustu sonra yine konuştu. Şimdi lütfen karınızın ne zaman hastaneye kabul edildiğini söyleyin bana. Telefonda yeniden bir ses yükseldi. Thomas Haley çabucak not aldı. Doktorunuz kim? Bir not daha aldı. Ne zaman taburcu edildi? Bir ara evet anlıyorum. O'Donnell epey uzaktan gelen bir türlü isteğimi kabul ettiremiyorum sözlerini işitti. Sonra Thomas Haley yeniden konuştu. ''Hayır Mr. Brown, olay hatırımda değil ama soruşturma yapacağıma söz veriyorum.'' Bir süre daha susup dinledi. ''Evet efendim, hastane masraflarının bir aile için ne anlama geldiğini biliyorum. Ama hastane kar sağlamak amacını gütmez biliyorsunuz.'' O'Donnell telefondaki sesi hala duyabiliyordu ama Thomas Haley'nin uzlaşıcı tutumu karşısında adam yatışmış gibiydi. Hastane yöneticisi konuşuyordu yine. ''Bilirsiniz ki hastanın hastanede ne kadar kalacağına ilgili doktor karar verir. Sanırım önce karınızın doktoruyla bir konuşmalısınız. Bu arada da ben muhasebeciyle görüşür ve size sunulan faturayı iyice incelerim.'' Thomas Haley bir süre daha dinledi sonra ''Teşekkürler Mr. Brown, güle güle.'' dedi. Daktilo edilecek yazılı tahta kutunun içine bıraktı. Notlarla doldurduğu sayfayı yırttı. Bundan sonra O'Donnell ''Ne olmuş?'' diye sordu. Çok meşgul bir hastanede bakım ve hesap konusunda şikayetler eksik olmazdı. Karısının gerektiğinden uzun süre hastanede tutulduğunu iddia ediyor. Faturayı ödemek için de borçlanmak zorunda kalacağını söylüyor. O'Donnell sert bir sesle sordu. Karısının gerektiğinden uzun süre kaldığını nereden biliyor? Sağa sola danıştığını söyledi. Thomas Haley'nin sesi düşünceliydi şimdi. Gerekli hatta kaçınılmaz da olabilir ama kadın burada 3 hafta yatmış. Sonra... ''Genellikle bu konu üzerinde fazla kafa yormam ama son zamanlarda bize aynı konuyla ilgili çok sayıda şikayet geldi. Hepsi bunun kadar sert değil ama aynı.'' Birden O'Donnell'ın kafasında şimşek çaktı. ''Patolojik anatomi laboratuvarı.'' ''Doktor kim?'' diye sordu. Yönetici notlarına göz attı sonra cevap verdi. ''Rubens.'' ''Kendisini bulabilirsen durumu hemen aydınlığa kavuştururuz.'' ''Kathy'' dedi Thomas Haley iş telefonda. ''Doktor Rubens'i bulmaya çalışır mısınız?'' Ses çıkarmadan beklediler. Dışarıdan gelen hoparlörde tatlı tatlı tekrarlanmaktaki sesi işitiyorlardı. ''Doktor Rubens, Doktor Rubens, Doktor Rubens.'' Bir süre sonra telefon çaldı. Thomas elde ayizeyi kaptı ve O'Donnell'a geçirdi. Rube, ben Kent O'Donnell. Karşıdaki operatörün ince sesi büyük bir açıklıkla işitiliyordu. Buyurun, ne istiyorsunuz? Kent önüne konan notlara göz gezdirdi. Mrs. Bryan adlı bir hastanız oldu mu? Evet, neymiş mesele? Kocası mı şikayette bulundu? Biliyordunuz demek. Tabii biliyorum. Rubens'in canı sıkılmış gibiydi. Şikayet etmekte de çok haklı adam. Meseleyi anlatır mısınız Rube? Mesele şu. Mrs. Bryan'ı muhtemel bir kanser teşhisiyle hastaneye yatırdım. Göğüsteki tümörü aldım, zararsız çıktı. Öyleyse kadın niçin 3 hafta hastanede tutuldu? Bu soruyu sorarken Rubens de her konuşuşunda aynı şeyin olduğuna dikkat etti. Onunla sorulu cevaplı konuşmak gerekirdi. Bunu benden önce Pearson'a sormalısınız. Hemen açıklasanız daha basit olur Rube. Bir sessizlik oldu, sonra ses cevap verdi. Peki, zararsız bir tümör demiştim ama bunu öğrenmem için 2,5 hafta geçmesi gerekti. Pearson'ın tümörü mikroskopunda incelemesi için gerekli zaman. Bu süre içinde kendisini uyardınız mı hiç? En az 6 kere, rahat bıraksam daha uzun sürerdi. Demek bunun için Mrs. Bryan'ı 3 hafta hastanede tuttunuz. Tabii, telefonun öbür ucundaki sesle bir alaycılık belirtisi seziliyordu. Onu hastaneden çıkarmalı mıydım sizce? Bu sözlerimden hoşlanmamak haklı diye düşündü O'Donnell. Güç durumda kalmıştı. Hastayı taburcu etse yeni bir ameliyat için tekrar çağırması gerekebilirdi. Üstelik de Bill Rufus'un başına gelen olay gibi açıklamakta büyük güçlükçe gerek. Ayrıca hastanede fazladan geçirilen her gün aile için yeni ve gereksiz bir masraf kaynağıydı. O'Donnell temkinli bir sesle cevap verdi. Size hiçbir şey söylediğim yok Rube, sadece bilgi edinmek istiyorum. Olayın Rubens'e dert olduğu açıktı. Öyleyse başkalarına da sorun, çünkü bu yalnız benim başıma gelmiyor. Bill Rufus'un hikayesini de biliyorsunuz sanırım. Evet biliyorum, açıkçası o günden bu yana durumun biraz düzeldiğini sanıyordum. Öyleyse bir takım şeyler iyi gizleniyor, dışarıya hiçbir şey sızmıyor demektir. Fatura konusunda ne yapacaksınız? Korkarım, yapacak bir şey yok. Karısı burada 3 hafta yatmış. Hastanenin de paraya ihtiyacı var, unutmayalım. O'Donnell inşaat fonuna $6,000 yatırması gerektiğini duyduğunda Rubens'in ne gibi bir tepki göstereceğini merak ediyordu. Tabii ama suç onların değil. Üstelik kolaylık yapmazsak iyi de etmeyiz. Kadının kocası çok iyi bir adam, marangoz ya da dülger. Kendi hesabına çalışıyor, sigortasız. Bu olay onlara uzun süre sıkıntı çektirecek. O'Donnell cevap vermedi. Kafası daha uzaklarda, bu olaydan sonra olup biteceklerdeydi. Karşıdan gelen ince ses duyuldu yine. Hepsi bu kadar mı? Evet Rüyop, hepsi bu kadar. Teşekkür ederim. Ahizeyi Thomas Eldy'ye uzattı ve Harry dedi. Bugün öğleden sonra toplanmamız gerekiyor. Ne yapılacağına karar vermişti. Eskilerden 5-6 kişiyi bir araya getireceğiz. İtirazınız yoksa burada toplanalım. Sizin de bulunmanızı isterim. Thomas Eldy başını salladı. Mümkündür. O'Donnell kafasında adları sıraladı. Harvey Chandler, tabii, Bill Rufus ve Rubens de bulunmalı bence. Sonra Charlie Dornberger, faydası dokunur. Kaç kişi oldu? Sizi ve kendimi de sayarsam 6. Lucy Granger'ı neden çağırmıyoruz? O'Donnell bir an duraldı, sonra kabul, 7 kişi oldu dedi. Programda ne var? Bir tek konu. Patolojik anatomi laboratuvarında yapılacak değişiklikler. Hastane yöneticisi Lucy Granger'ın adını söylediğinde O'Donnell bir tek nedenden ötürü duralamıştı. Daveti üzerine önceki gece buluşmalarının anısından ötürü. Akşam yemeği için Roosevelt Oteli'ndeki Palm Court'ta buluşmuşlar, kokteyllerini içmişler, nefis bir yemek yemişlerdi. Tatlı, rahat bir geceydi. Sağdan soldan kendilerinden, tanıdıkları kişilerden, kişisel tecrübelerinden, tıp ve diğer konularda söz etmişlerdi. Geç vakit Lucy O'Donnell'ı kısa süre önce taşındı, Ben ve Nuta Grange'deki geniş ve zarif evine götürmüştü. 5 dakika gelir misin, son bir kadeh için demişti Lucy. Arabasını park etmesi için üniformalı kapıcıya bırakan Kent, genç kadının peşinden yürümüştü. Asansör pırıl pırıl, temiz ve sessizdi. 5. katta duvarları kayın ağacı kaplı koridoru izlemişlerdi. Kalın bir halı ayak seslerini yok ediyordu. Kent kaşlarını çatmış Lucy gülümsemişti. Müthiş değil mi? Ben bile hala etkilenmekten kendimi alamıyorum. Kapıyı açtı, elektrik düğmesine dokundu. Hafif bir ışık küçük salonu aydınlattı. Dipteki aralık kapıdan yatak odası görünüyordu. Sana bir kadeh hazırlayayım dedi Lucy. Arkası adama dönüktü. Bardaklara çarpan buzların tıngırtısı işitildi. Kent sordu. Hiç evlenmedin mi Lucy?
Hayır.
Genç kadın dönmeden cevap vermişti. Adam tatlı bir sesle, zaman zaman neden hiç evlenmediğini düşünürüm dedi.
Cevabı çok basit. Epeydir bana evlenme teklifinde bulunan yok.
Lucy dönüp bardaklarla geldi. Birini Kent'e uzattı, sonra öbür koltuğa yerleşti.
Düşündüğüm zaman dedi, bir tek fırsatla karşılaştığımı hatırlıyorum. Üzerinde durulabilecek, dikkate değer bir fırsat demek istiyorum tabii. O sıralar çok daha gençtim.
O Donald bardağından bir yudum aldı. Cevabına hayır mı oldu?
Doktorluk mesleğinde ilerlemek istiyordum. O sıralar bu bana çok önemli geliyordu. Meslek hayatıyla evlilik bağdaşır gibi değildi.
Kayıtsız bir sesle sordu o Donald. Hiç pişmanlık duymadın mı sonradan?
Gerçek bir pişmanlığım olmadı sanırım. İstediğimi başarmıştım ve bu çeşitli yönlerden tatmin ediciydi. Yine de ara sıra kendi kendime sorarım. Başlangıçta değişik bir yol seçsem ne olurdu? İnsanca bir şey ama değil mi?
Sanırım. O'Donnell Lucy'den yükselen bir derinlik ve şefkat duygusuyla garip bir şekilde etkilendiğine, baba evine dönmüş gibi olduğunu hissetti. Çocukları olmalı diye düşündü ve sordu. Evlilik ve tıp konusunda düşüncelerin değişmedi mi? Kendinle ilgili demek istiyorum.
Artık hiçbir konuda kesin konuşmuyorum cevabını verdi genç kadın gülümseyerek. Hiç olmazsa bunu öğrendim.
O Donald kendi yönünden Lucy ile evlilik hayatının nasıl geçeceğini düşündü. Rahat, sevgi ve duygululuk dolu mu? Meslek hayatları birbirine pek yakın bir yol izlediğinden bir değişiklik ve uyuşma mümkün olur muydu? Aralarında evle ilgili meselelerden mi söz ederlerdi? Ya da masanın üzerinde çizelgeler, yemekte hastaneye ilgili meselelerden, tatlıya sıra geldiğinde teşhis koymanın zorluklarından mı konuşurlardı? Bir sığınağa dönecek yerde günün sonunda tıbbın başka bir dalıyla mı karşılaşacaktı?
Sık sık pek çok ortak şeyimiz, ortak yanımız olduğunu düşündüm dedi.
Ben de Kent cevabını verdi Lucy.
O sıra kadehini boşaltmıştı, gitmek üzere ayağa kalktı. Sözlerinden anlaşılabilecek olanın çok daha fazlasını açıkladıklarının farkındaydı. Şimdi bu konuyu düşünmek, soğukkanlılıkla kafa yormak için zaman kazanmak istiyordu. Acele kararlara yönelmeyi engelleyecek kadar çok şey vardı ortada.
Gitmen gerekli değil Kent, canın istiyorsa kalabilirsin.
Lucy çok rahat konuşmuştu. Kalırsa olayların bundan sonraki bölümünün kendisine bağlı olacağını biliyordu. Kafasının bir bölümü kalmasını emrediyordu. Ama ihtiyat ve alışkanlık üstün geldi. Genç kadının ellerini tuttu.
İyi geceler Lucy dedi. Bütün bunları yine konuşuruz.
Asansörün kapıları kapandığında genç kadın hala açık sokak kapısının önündeydi.
6. Bölüm.
O'Donnell'ın bakışı masanın çevresinde oturanlar üzerinde gezindi. Yapmak istediğim bir şey için desteğinize ihtiyacım olduğundan sizleri buraya çağırdım. Diğerleri dikkatle onu dinliyorlardı. Bir fıtık ameliyatı yapması gereken Roy Benson dışında çağırdı. Herkes gelmişti. Kent devam etti. Patolojik anatomi laboratuvarı ile ilgili bir sorun bulunduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun kişisel olduğu kadar tıbbi bir sorun olduğunu sanırım hep kabul edersiniz.
Ne gibi bir sorun?
Doğum hastalıkları uzmanı Charles Dornberger bir yandan konuşur bir yandan da piposunu dolduruyordu.
Nereye varmak istediğini pek kestiremiyorum Kent.
O'Donnell bu tür bir şeyle karşılaşacağını önceden kestirmişti. Eski bir dostluğun Pearson ve Dornberger'i birbirine bağladığını biliyordu, kibarca cevap verdi.
Beni sonuna kadar dinlemenizi isterim Charles, kısa ve açık konuşmaya çalışacağım. Sırasıyla bugünkü duruma nasıl gelindiğini, tahlil sonuçlarını bildiren raporların verilme süresinin ne olması gerektiğine, hastanenin sayısı gitgide artan bölümlerinin laboratuvardan beklediklerini, kendi görüşüne göre Joe Pearson'ın bu işin içinden çıkıp çıkamayacağını anlattı.
Bill Rufus'un hastasının hikayesini tekrarladı ve onaylatmak için ona döndü. Sonra sabah Rubens'le aralarında geçen konuşmaya değindi. Sonunda da Joe Pearson'la konuşmalarını ve yaşlı doktorun bir uzmanla işbirliği yapma teklifini nasıl reddettiğini belirtti. Sözlerini şu şekilde sonuçlandırdı. Joe'ya yardımcı olacak ikinci bir uzmana ihtiyaç duyduğumuzdan eminim. Onun seçimini ve atanmasını desteklemenizi istiyorum. Hemen ardından hastanenin ikinci önemli kişisi olarak genel tıp şefi Harry Chandler söz aldı.
Ben de patolojik anatomi meselesiyle ilgiliyim dedi.
Sözlerinde yerinde görüşlerin ağırlığı vardı. Her zamanki gibi en basit sözü bile tumturaklı bir ifade kazanıyordu.
Yalnız durum Joe Pearson'ın bildiğiniz tutumundan ötürü güçleşebilir. Ne de olsa bölüm şefidir ve kendisini yaralayacak. Ya da otoritesini en ufak şekilde sarsacak şeylerden kaçınmalıyız.
Sizin aynı görüşteyim diye cevap verdi O'Donnell. Bu nedenle de desteğinizi istiyorum. Parmaklarının ucuyla masasında trompet çaldı. Bu hareketiyle sözlerine güç kazandırmak istiyordu. Bir takım değişikliklerin gerektiği konusunda Joe Pearson'ı ikna etmeme yardımcı olmanızı istiyorum.
Bu işi yapış şeklimizden hoşnut kaldığımı söyleyemem dedi Bill Rufus.
Niçin Bill?
O'Donnell o gün Rufus'un en gösterişsiz kravatlarından birini taktığını fark etti. Her zamanki dört renk yerine bu sefer kravatı üç renkliydi. Aramızdan bazılarının bir araya gelip laboratuvarda yapılacak değişiklik konuşmalarını doğru bulmuyorum.
Tabii ki dedi diğerlerine bakarak. Joe Pearson'la bazı takışmalarım oldu. İçimizden çoğunun da benim durumumda olduğunu sanıyorum. Yine de onu dışarı atmak için el altından hazırlanan bir komploya katılmanın gereğini görmüyorum.
O'Donnell bu görüşün ortaya atılmasına memnundu çünkü önceden hazırlamıştı kendini. İzin verirsen sana şu kadarını söyleyeyim ki dedi bütün inandırıcılığıyla ne benim ne de burada bulunanların Dr. Pearson'ı dışarı atmak gibi bir niyetleri yok. Masanın çevresinde bir onaylama mırıltısı dolaştı. Duruma bu gözle bak. Genel kanı Pearson'ın laboratuvarında bir değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu yönünde. Sadece raporlarını al. Bir ameliyat gerekince geçirilen her gün hasta için tehlikenin artması demekti. Bu nokta üzerinde daha fazla durmama ihtiyaç yok sanırım.
Henry Tomaselli araya girdi. Unutmayalım ki bu gereksiz gecikmeler tehlikeli olmasa bile büyük ihtiyaç duyduğumuz hastane yataklarını dolu tutuyor. Hastaneye yatmayı bekleyenlerin listesi hala çok uzun.
O'Donnell onun sözlerini tamamladı.
Bugün yaptığım şey yerine yönetim kurulunu toplantıya çağırabilirdim tabii. Gerekirse bunu yaparım da. Ama o zaman neler olabileceğini biliyorsunuz sanırım. Joe'nun kendisi sağlık kurulu üyesi. Tanıdığımız kadarıyla da herhangi bir tartışma büyük olaylara yol açabilir. Bir durumda kararı dilediğimiz yönde çıkartabilsek bile ne kazanmış oluruz? Joe Pearson'a artık çalıştığı bölümün şefi olmadığını ispatlarız. Gerek tıbbi yönden gerekse başka yönlerden Harvey'in de belirttiği gibi hem hastaneye hem de kendimize zarar vermiş oluruz.
O'Donnell diğerlerine söylemediği halde Pearson'ın yönetim kurulunun eski üyeleri üzerindeki etkisini ve bir krizin yol açabileceği politik sorunları da hesaba katıyordu.
Sizin aynı görüşte olduğumu söyleyemem dedi Charlie Dornberger ama nedir teklifiniz?
Sorusunu piposunu çekiştirmeye başlar başlamaz yükselmeye koyulan duman bulutlarıyla noktaladı. Rufus burnunu çekti.
Elimizi çabuk tutsak fena olmaz. Az sonra burada soluk almak imkansızlaşacak. Deve boku gibi kokan bu meleti dışarıdan mı getirtiyorsunuz Charlie?
Diğerleri gülümsediler. O'Donnell açık konuşmaya karar verdi.
Teklifim hepimizin adına bu konuyu Pearson'la konuşmanız. Charlie?
Yo hayır.
Donberger'in şiddetli ve kendiliğinden gelen tepkisi O'Donnell'ın beklediği gibiydi. İnandırıcı konuşmasını sürdürmeye koyuldu.
Charlie, Joe'nun büyük dost olduğunu biliyoruz. Toplantıya gelmenizi rica ettiğimde kafamda bu vardı. Onu ikna edebilirsiniz.
Başka bir deyimle dedi Dornberger sertçe, baltayı benim indirmemi istiyorsunuz.
İnanın Charlie, balta malta söz konusu değil.
Doktor Charles Dornberger duraladı. Diğerlerinin cevabını bekleyerek kendisine baktıklarını fark etti. Kent'in istediğini yapmalı mı yoksa yapmamalı mıydı? Karşıdaki duygu arasında kalmıştı.
Hem hastanenin iyiliğini istiyor hem de Joe Pearson'la çok yakın olan dostluk ilişkilerini düşünüyordu. Aslında laboratuvarla ilgili haber yeni bir şey değildi. Epeydir kuşkulandığı bir durumdu bu. Yine de o Donald'ın Rufus ve Rubens'le ilgili olarak yaptığı iki açıklama onu garip bir şekilde şaşırtmıştı. Ciddi olarak başı derde girmese o Donald'ın bu toplantıyı yapmayacağını biliyor ve başhekimin yargılarına saygı duyuyordu. Charles Domberger elinden geldiğince Joe Pearson'a yardımcı olmak istiyor, yaşlı doktoru yutmaya çalışan büyük olayları da üzüntüyü de görüyordu. Oysa Joe'yu atmak istemediğini söylerken O'Donnell içtenlikle konuşur gibiydi. Diğerleri de onun görüşünü paylaşır görünmüşlerdi. İyice düşünüp taşındıktan sonra Charles Domberger ara buluculuk yapmayı kabul etti. Belki dostuna en iyi bu şekilde yardım edebilirdi. Çevresine bakındı ve herkes aynı görüşte mi diye sordu. Lucy Granger düşünceli düşünceli şu cevabı verdi. Joe'yu çok severim. Hepinizin de bu duygumu paylaştığınızı sanıyorum. Yine de bazı değişikliklerin gerekli olduğu görüşündeyim. Lucy ilk kez söz alıyordu. Kent O'Donnell'ın bu toplantısına şaşmıştı. Önceki gece evinde olup bitenler onu garip şekilde yıllardır duymadığı bir şaşkınlığa sürüklemişti. Kent O'Donnell'a aşık olup olmadığını düşünmüş, sonra pek inanmadan bu tür cümlelerin çok genç kişilere uygun düştüğünü, kendi yaşında belirli bir olgunluğa, bağımsızlığa ve mesleğinde başarıya erişmiş kişilerde düşünüp taşındıktan sonra insanın kendiliğinden gelen heyecanlardan vazgeçtiği sonucuna varmıştı. Yine de o sıra kişisel duygularla mesleki duygularını birbirinden ayırıp laboratuvarla ilgili olarak karşılaştığı sorunu düşünebiliyordu. Tıpta öğrenilen bir şeydi bu. O sıra yapılacak şeyler çok önemliyse boş düşünceler kafadan atılırdı. O'Donnell Rufus'a bak, sen ne diyorsun Bill? Operatör evet dercesine bir baş işareti yaptı, sonra kabul dedi. Charlie önce Joe ile görüşecekse itirazım yok. Sıra Harvey Chandler'daydı. Tumturaklı bir sesle konuştu. Benim görüşüm durumun en iyi bu yoldan çözümleneceğidir Charlie. Böylece hepimize ve hastaneye gerçek bir hizmette bulunacaksınız. Peki dedi Dornberger. Bakalım ne yapabileceğim.
9. ayrımın sonu. Sayfa 112.